Ayrım 6. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 71. 4. Fasıl. Hümanizm. 1. Paganlık ve Katolisizm. Yeni üretim tarzı yeni düşünce biçimlerinde gerektiriyor ve yeni bir düşüncel içerik yaratıyordu. Manevi yaşamın içeriği bu yaşamın biçimlerinden daha çabuk değişiyordu. Düşünceler meta üretimi tarafından gitgide daha çok etkilenerek dünyevi bir nitelik kazanırken, yaşam uzun süre feodal üretim tarzına uygun düşen kiliseye özgü biçimlerde devam ediyordu. Yeni düşünme tarzı kiliseye özgü geleneksel biçimlerle uzun süre yetinemezdi. Bu yeni düşünme tarzı sadece kabul edip benimsemesi yeterli olacak bir düşünce biçimini hazır bulduğu için eski biçimlerden çok daha çabuk uzaklaşabilirdi. Öyle bir düşünce biçimi ki daha önce bu yeni düşünme tarzıyla birçok noktada uyum sağlayan bir düşüncel içeriğin ifade edilmesine hizmet etmişti. Bu düşünce biçimi antik çağ pagan bilimi ve sanatıydı. Feodal üretim tarzının yerine geçen meta üretimi, sık sık vurguladığımız gibi önce İtalya'da, yani antik Roma paganlığının görkemli kalıntılarını hala koruyan, bu paganlık geleneklerinin tamamen kaybolmadığı bir ülkede meydana çıkmıştı. Yunanistan'la olan ticari ilişkilerin gelişmesi sonucunda İtalyanlar, yeni düşünme tarzına Romalılarınkinden daha uygun düşen antik Helen edebiyatıyla da tanışmıştı. Feodalizmin büyüsünden maddi manevi sıyrılmaya çalışan İtalya'nın ticaret cumhuriyetleri, eski bir ticaret cumhuriyeti olan Atina kentinin edebiyatında, oradaki ve İtalya'daki maddi yaşamla da büyük benzerlikler göstermesi gibi, kendi düşünme tarzlarına birçok noktada uygun gelen bir düşünme tarzıyla, her yönden geliştirilmiş ve görkemli bir biçimde ifade edilmiş bir düşünme tarzıyla karşılaştıkları zaman çok sevinmişlerdi. Yeni gelişen bir üretim tarzının aksi halde zar zor yaratmak zorunda olduğu yeni bir dünya görüşüne, yeni bir bilime ve sanata sahip olmak için 14. yüzyıldan bu yana İtalya'da hızla büyüyen üretim tarzının entelektüel temsilcilerine, orta çağın antik çağ üzerine yığdığı süprüntüleri kaldırmak yetmişti. Bugünü anlamak ve yakın geçmişin can çekişen kalıntılarına son darbeyi vurmak için bir araç olarak antik çağ araştırmaları başlıyordu. Bu araştırmaların etkisi altında ortaya çıkan entelektüel akım, Rönesans, yeniden doğuş, yani antik çağın ve hümanizm, tanrısal şeylerle uğraşan skolastik teolojinin aksine saf insani bir kültüre ulaşma çabası adını taşıyordu. Birincisi sanattaki, ikincisi de edebiyattaki yeni akımı tanımlıyordu. Şayet maddi koşullar düşünceleri değil de, düşünceler gerçekten maddi koşulları yaratacak olsaydı, o zaman antik çağ düşüncelerini yeniden canlandırma çabası antik çağ toplumunun dirilmesine yol açacaktı. Hümanistlerin antik çağ düşünme tarzını benimsemesi gibi olasılıkla başka hiçbir düşünme tarzı bu kadar büyük bir coşkuyla benimsenmemiştir. Ancak bu düşünme tarzı hümanistlerce yine de gerçek durum ve koşullara uygun olduğu zaman kabul görüyordu. Eğer zorunlu olursa gerçeklerle çelişkiye düşmektense farkında olmadan mantıkla çelişmeyi tercih ediyorlardı. Çünkü durum ve koşullara uygun bir düşünme tarzı kesin kanıtlar olmadan kolaylıkla doğru diye kabul ediliyordu. Böylece hümanistlerin dünya görüşü kimi noktalarda oldukça garip bir dünya görüşü haline geldi. Orta çağda olduğu gibi antik çağda da meta üretimi ve ticaret kent cumhuriyetlerinde başlamıştı. Ancak antik çağda toplumsal gelişmenin doruk noktasını oluşturan bu durum, orta çağın sonlarında yeni bir toplumun başlangıç noktasını teşkil ediyordu. Kapitalist üretim tarzının mutlakiyetçi monarşiyi ve ulusallık düşüncesini niçin filizlendirdiğini daha önce yukarıda gördük. Böylece hümanistler de Demosthenes'e ve Cicero'ya hayranlık duymasına, aralarından birçoğunun kent cumhuriyetlerinden gelmesine karşın ulusu tek bir krallık halinde birleştirme düşüncesinin en hararetli savunucuları oldu. Hümanizmin öncülerinden Floransalı Dante 1265-1321 bile monarşist olduğunu, İtalya'nın birliği için yanıp tutuştuğunu ilan ediyordu. Ne ki bu birliği gerçekleştirmek üzere Alman Kaiserine yalvarmak zorunda kalıyordu. Çünkü o dönemde papalar Fransa'nın maşası olmuştu. Ama papalar Avignon'dan döndükten sonra İtalyan hümanistlerinden pek çoğunun çevresinde toplandığı ve İtalya'yı birleştirmesini beklediği bir güç haline geldi. Hümanistlerin büyük bölümü, gelişen modern devletin başına bir kişinin geçmesi gerektiği görüşünü savunuyordu. Ancak devletin varlığı, hümanistlere göre hükümdarın kişiliğine bağlı olduğu için, ki bu görüşü o dönemde durum ve koşullar haklı çıkarıyordu, hükümdarın nasıl biri olacağı hiç de önemsiz değildi. Devlete bir hükümdarın hükmetmesi nasıl zorunluysa, hümanistlere göre hükümdara kendilerinin hükmetmesi, onu eğitmeleri ve yönlendirmeleri aynı şekilde zorunluydu. Hümanistlerin bu görüş açısından doğacak sonuçları, nereye kadar vardıracakları her birinin kişiliğine bağlıydı. Hükümdar, halkın selameti için zorunluydu ama yalnız iyi, yani hümanistçe düşünen bir hükümdar. Kötü hükümdara karşı direnmek, daha iyi bir hükümdara yer açmak için onu tahttan indirmek, hatta öldürmek hümanizmin ilkeleriyle çelişmiyordu. Ne ki çok az hümanist öğretilerini gerçekleştirecek yeterli cesareti bulabiliyordu. Aralarından pek çoğu kişiliksiz birer dal kavuktu. Ama genel olarak hükümdarlara manevi yönden hükmetme hakkını muhafaza ettiler. Filizlenen burjuvazinin ideologları böylece daha önce tanıştığımız gibi burjuva sınıfının görüş açısını savunuyordu. Bu görüş açısının tipik bir sonucu, hükümdarlara devleti nasıl düzenleyeceğine ve yöneteceğine dair talimatlar veren hümanist yayınların bolluğudur. Bu tür yayınların en tanınmış olanı Machiavelli'nin Hükümdar adlı eseridir. Ancak hümanistlerin talep ettiği hak, boş, havada yüzen bir hak değildi. Hümanistler gerçekten hükümdarların ihtiyaç duyduğu ve kendilerinden yana kalmalarını sağlamak zorunda olduğu bir güçtü. Hükümdarların sadece burjuvazinin maddi desteğine değil, üstelik ideologlarına da ihtiyacı vardı. Kamuoyu, yani kent ahalisinin görüşleri bir güç oluşturuyordu ve hümanizmin geliştiği dönemde ve ülkelerde bu güç hümanistlerin hükmü altındaydı. Ne ki hükümdarlar yönetim işleri için yeni akıma dahil bilgilere de ihtiyaç duyuyordu. Bürokrasi henüz oluşmamıştı. Hukukçuların ve yüksek kademedeki ruhbanların yanı sıra sadece hümanistler devlet yönetimini onlardan daha iyi yürütebilecek, hükümdarların danışmanı ve elçisi olma görevini üstlenebilecek durumdaydılar. Kaiser Maximilian'ın şu sözleri hiç de laf olsun diye söylenmemişti. Yönetenler ve kul olmaması gerekenler bilgelerdir. Tanrı ve doğa onları diğerlerinden üstün kıldığı için en büyük saygı onlara gösterilmelidir. Almanya'nın ekonomik geri kalmışlığına uygun olarak hümanizmle pek ilgilenmeyen ve hümanistlere çok kötü davranan Alman hükümdarları, özellikle Kuzey Almanya hükümdarları dışında diğerleri elden geldiğince pek çok hümanisti sarayına çekmeye çalışmış ve seçkin bir bilgeye neredeyse krallara layık bir saygı göstermiştir. O zamanlar bilgelerin saraydaki işlevi bugünkünden farklıydı. Göz yumulan bilgili müstahdemler değil, hükümdarın aranan dostları olarak boy gösteriyorlardı. 8. Henry'nin Moore'a karşı davranışını bu durum kısmen açıklamaktadır. Hümanistler politik görüşlerinde olduğu gibi dinsel görüşlerinde de mantıklı değildi. Bir yandan antik çağın cumhuriyetlerine hayranlık duyar ve aynı zamanda monarşiyi savunurlarken öte yandan giderek daha çok paganlaşıyor ama yine de kararlı birer Katolik olarak kalıyorlardı. Yeni üretim tarzının feodal üretim tarzıyla çelişmesi gibi yeni dünya görüşü de feodal dünya görüşüyle çelişkiye düşüyordu. Eski üretim tarzının çöküşü hızlandıkça hümanistler daha da cesaretlenerek geleneksel sınırlamalara aldırış etmiyor, orta çağın aile ve evlilik biçimlerini, dinsel inancını alaya alıyorlardı. Kadının bağımsızlığı ev işlerinden en azından belli bir dereceye kadar bağımsızlaşması anlamına geliyordu. Bu ise en ağır ev işlerinin tekrar bir kamu işi haline getirilmesiyle mümkündür. Ne var ki bu duruma ancak kadınların ev işlerini başka kadınların sırtına yükleyerek ulaşabilir ve böyle bir yöntemle, yani başkalarını köle haline getirmekle sadece kadınların bir bölümü bağımsızlığına kavuşur. Ev işlerinin kamusal mesleki bir iş haline getirilmesi sonucunda kadınların bağımsızlaşması esas itibariyle hala geleceğe ait bir sorundur. Buna karşılık ikinci türden kadın bağımsızlığı birkaç defa tarihsel bir gerçek olarak görülmüştür. Egemen bir sınıf çalışan sınıfın sömürülüşünü belirli bir aşamaya kadar arttırdığı zaman bunun koşulları ortaya çıkmıştı. Bu yüzden çalışan sınıfın yalnız erkekleri değil kadınları da çalışma zorunluluğundan bağımsızlaşmıştı. Sömürü nedeniyle kadının bu şekilde bağımsızlaşmasına ilişkin bir örneği bize Roma'da imparatorlar dönemi sunmaktadır. Bugün burjuvaziye özgü kadın bağımsızlığı, hümanizm dönemindeki kadın bağımsızlığı gibi aynı kategoriye girmektedir. Münferit ev idaresi ve böylece belirli bir dereceye kadar münferit evlilik de zanaatçılar ve köylüler için ekonomik bir zorunluluktu. Köylülere ya da zanaatçılara ait bir işletmeyi düzenli bir ev idaresiyle birleştirmeden çalışır halde tutmak hemen hemen imkansızdı. Ev idaresi için sorumlu bir sahibeye, işletme için de sorumlu bir patrona ihtiyaç vardı. Bir ev idaresi bir ev kadını olmadan ne köylü bir uşak ya da hizmetçi tutabilirdi ne de zanaatçı ustası kalfa çalıştırabilirdi. Çünkü kalfalar ve uşaklar aileden sayılıyor, aile reisiyle aynı masada yiyip içiyor ve onun evinde ikamet ediyordu. Tüccarda ise bu durum başka bir biçim alıyordu. Tüccarın iş yeri ev idaresinden bağımsızdı. Ev işlerine bakan bir kadının olup olmaması işlerinin yürümesi bakımından büyük bir önem taşımıyordu. Evlilik ve ev idaresi onun için ekonomik bir zorunluluk olmaktan çıkarak bir lüks haline gelmişti. Eli sıkı biri ise evlenme gereğini duymuyordu. Meğer ki kadını ev işlerine bakması için değil de zengin bir mirasçı olarak almış olsun. Ancak tüccar ev idaresi bir lüks sorunu olduğu ve bunun iyi kötü üstesinden gelinmesi gelirleri için değil de olsa olsa giderleri için bir önem taşıdığı zaman, eğer ticari kazancı fazlaysa ev idaresini aylıkla tuttuğu birine devredebiliyordu. Ev işlerine bakması için değil, mirasçı olduğu için evlendiği bir kadın söz konusu olduğu zaman bu durum kendiliğinden anlaşılmaktadır. 15. ve 16. yüzyıllarda ticari kazancın sınırsızca artması sonucunda tüccarın karısı ve kentlerdeki yeterli parası olan hukukçuların, hekimlerin, devlet memurlarının karıları da münferit ev idaresi işlerinden ve genel olarak çalışmaktan kurtulmuştu. Kadınlar daha önce kendi etkinlik alanlarına kadınlığa yakışmadığı için uzak kalan sorunlarla uğraşmak üzere zaman buldular. Bu sorunlara ilgi duymaya başladılar. Ama bu bağımsızlıkla birlikte tüccarlar ve hümanistler çevresi için geleneksel evlilik biçimi giderek bir lüks haline geldi. Bunun sonucunda özellikle hümanizmin yurdu İtalya'da serbest cinsel ilişkiler baş gösterdi. Devrimci, büyük burjuvazi gençliğe özgü bir cüretle ataerkil ailenin münferit evliliğin sınırlarını zorlamaya başladı. Ama kadının bağımsızlığının başladığı İmparatorlar Roma'sındaki gibi, kadın gerekli bir işçiyken gereksiz bir sömürücüye dönüştüğü için bu yeni cinsel yaşama ve faaliyete çöken bir sınıfın yozlaşmış sefihliğinden bir şeyler karışıyordu. Bunlar, hümanizm döneminde kadının bağımsızlığına kendi özgün karakterini kazandıran öğelerdir. Ayrıca bu bağımsızlık, modern kadının bağımsızlığında söz konusu olandan çok daha küçük bir toplumsal çevreyle sınırlıydı. Burjuva kadın bağımsızlığın modern savunucularının bu toplumsal devrimi fizyolojik ve hukuksal nedenlere dayanarak ve de özel, tarihsel hale gelmiş bir durum ve koşul diye değil de doğanın ve adaletin gereği olan bir şey diye kanıtlamaya çalışmaları gibi, hümanistler de geleneksel kilise öğretisi kadının eşit haklara kavuşmasına kesinlikle karşı çıktığı halde, başlangıçta dini kendilerine dayanak alıyorlardı. Böylece örneğin gayretkeş bir hümanist ve Nürnberg-Pirkheim rahibelerinin yardım kuruluşu Aziz Clara Manastırı'nın baş rahibesi şöyle diyordu: "Öteki cinsiyetin de yaratanı, peygamberi, azizlik mertebesine çıkaranı aynıdır. En yüce ustanın, Tanrı'nın eli her yere yetişir. Teveccüh ve inayetin anahtarı ondadır. İnsanların dış görünüşüne bakmadan kendi rızasına göre onu herkese paylaştırır." Yeni pagan düşüncel içeriğin eski kiliseye özgü biçimlerle birbirine karışmasının tipik bir örneği, Tanrı'yı inkar eden Rimini hükümdarı Sigismonda Malatesta'nın davranış tarzıdır. 1445 ile 1450 yılları arasında Aziz Francesco adına görkemli bir kilise inşa ettiren bu kişi, kilisenin içine bir aziz olarak saygı gösterilmesini istediği garip bir heykel, yani metresi Isotta'nın heykelini dikmiştir. Bu devrimci dönemin cinsel özgürlüğünden yararlanma konusunda en çok gayret gösterenlerden biri de ruhban ve papanın yazmanı Francesco Poggio 1380-1459 olmuştur. Bu kişi de geriye 14'ü evlilik dışı olmak üzere kendisince tanınan en az 18 çocuk bırakmıştır. Hümanistlerin cinsellik alanındaki cüretkârlığı, dinsel alandaki pervasızlığına benziyordu. Başlangıçta pagan inançsızlık henüz kilise cübbesi içinde boy gösteriyordu. Ama giderek açık açık teşhir edilmeye başladı ve şayet reformasyon bu gelişmeyi durdurmamış olsaydı, tamamen ve her yerde ateizme, halk kitlesinin değil, hümanistlerin ateizmine yol açacaktı. Hümanistlerden Floransalı Luigi Pulci, en cüretkâr hür fikirlilerden biriydi. Hristiyan şövalyeleri maskara eden Morgante adlı gülünç kahramanlık şiirinin bir yerinde Katolik inancına bağlılığı da alaya alıyordu. Siyah renge artık mavi kadar inanmıyorum ama haşlanmış ve kızartılmış İdiş besili horoza elbette, ara sıra tereyağına, biraya da ve hiçbiri yoksa şıraya ama tatlıdan çok kekremsi olanına, fakat özellikle de iyi şaraba. Evet, kanım odur ki iyi şaraba inanan selametini bulur. Pastaya ve turtaya inanıyorum. Kadın anasını, erkek oğlunu yiyor. Ama gerçek paternoster ciğer sotedir. Ve bu 3, 2 ve 1 olabilirdi. Bunları yazan yüksek bir devlet memuru ve Lorenzo da Medici'nin dostuydu. O ne savcının kovuşturmasına maruz kaldı ne de kilise tarafından aforoz edildi. 2. Paganlık ve Protestanlık. İster gemlenmiş ister cüretkâr olsun, kilisenin suistimaline karşı bütün hümanistler kararlı şekilde mücadele ediyordu. Saldırılarının ve alaylarının seçme hedefi özellikle keşişlerdi. Ancak bu saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun belirli bir noktaya gelince kesiliyordu. Olguların mantığı hümanistlere düşünmenin mantıksızlığını zorla kabul ettiriyordu. Latin ülkelerinde, özellikle İtalya'da egemen, sömüren sınıfların papalık iktidarını idamesinden büyük çıkarları olduğunu daha önceki bölümde görmüştük. Latin ülkelerindeki yeni toplumsal güçlerin ideologları bu papalıktan yana zihniyeti sistemlerine ister uysun ister uymasın ifade etmek zorundaydılar. Gerçekten bütün hümanistler istisnasız en önde gelenleri de kilise kurumlarına değil üyelerinin kişiliklerine ve içlerini dolduran ruha saldırıyordu. Kilisenin o güne kadar süren biçimleri korunmalı ama onlara başka bir içerik kazandırılmalıydı. Kilise her şeyi kapsayan ve kadiri mutlak bir kurum olarak kalmalıydı. Ama bu hümanist bir kilise, hümanistler onun rahipleri ve çok iyi gelir getiren makamlarının sahipleri, papa da hümanistlerin başı olmalıydı. Böyle bir papa hümanistler vasıtasıyla krallara ve halklara hükmetmeli, onları hümanist hedeflere hizmet eder hale getirmeliydi. Kanımca Rabelais, Telemitlerin ideal manastırıyla bu konuda bize iyi bir örnek sunmaktadır. Gargantua adlı eserinde 52. bölümden 57. bölüme kadar fantastik bir Telema manastırı betimler, burası tamamen hümanistlerin düşündüğü gibi kurulmuş ve düzenlenmiştir. Sanırım manastırın betimlenişinin temelinde Moore'un Ütopyası'ndaki gibi ciddi bir eğilim yatmaktadır. Bu bize hümanistlerin kiliseyi hangi tarz ve şekilde reforme etmek istediklerini göstermektedir. Kitlelerin kilise tarafından sömürülmesi devam etmeliydi. Telema manastırını da sömürü olmadan düşünmek mümkün değildir. Ama keşişlerin yerini hümanistler, çileci tarikat kurallarının yerini de haz ve bilimin özgürlüğü almalıydı. Gargantua'daki bu konuyla ilgili bölüm, hümanizmi ve Moore'un döneminde reform düşüncelerinin hangi tarz ve şekilde açıklandığını olağanüstü bir şekilde tanımlamaktadır. Hümanizmin doğduğu ülke İtalya'nın özgün konumu, hümanizmi papadan yana davranmaya itiyordu. Bu davranış, yalnız kendi teorik temelleriyle değil, üstelik Latin ülkeleri dışında canlılık kazandırmak istediği toplumsal güçlerin ihtiyaçlarıyla da çelişkiye düşürüyordu. İtalya'nın üstün konumu sona erer ermez, hümanizm bu çelişkiden dolayı yok oldu. 6. ayrımın sonu, sayfa 78.